Yakup 1. bölüm 12. ayette, ne mutlu denemeye dayanan kişiye. Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır der. Denenme daha önce kullandığımız sınama olarak çevrilen sözcüğün aynısıdır. Denenme doğru anlamda algılandığında iyi bir çeviridir. Bunu daha sonra bu bölümde göreceğiz. Denenmeye katlanan adam mutludur çünkü onaylandığında Tanrı'nın kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Deneme Tanrı'nın bizim imanda gelişmemizde kullandığı yöntemlerden birisidir. Bu şekilde bizim olgunlaşmamızı ve yaşamlarımızda dayanma gücünün olmasını mümkün kılacaktır. Aynı zamanda Tanrı'nın düşüncelerinde, planında, geleceğe dair de bir şey var. Bu da yaşam tacıdır. Özellikle trajik nedenlere sahip bir denenmenin karamsarlık ve umutsuzluk oluşturma eğilimi vardır. Parkinson hastası olan eşinin acısını gören adamı duygularından dolayı suçlamıyorum. Neden sorusunu sorduğu için onu suçlamıyorum. Ancak Tanrı çocuğunun Tanrı'nın bunu yapmaktaki kesin bir nedeni ve bunda bir amacı olduğu konusunda güveni olmalıdır. Ne var ki bu dünyadaki insan dert dalgasının altında batıyor. En iyi haliyle bile yaşam onu karamsar yapar. Bugün dünyada kaç tane karamsar insan var? Her şeye sahip oldukları halde yüreği acılık ve kinle dolu kaç tane insan var? Gençler arasında bir sürü intihar eden genç var ve bugün binlerce genç toplumdan uzaklaşıyor. Neden? Çünkü yaşamda bir hedefleri yok. Sağduyu sahibi bir haber yorumcusu şunları söyledi. Ekonomik kriz dönemlerinde ya da kıtlık olduğu zamanlarda insanların yaşayabilmek için istek ve azimleri vardı ve çok az sayıda intihar vakası oldu ama bugün kendilerine her şey verildiği halde ölmek istiyorlar. İman sınandığı ve etrafı karanlıklar sardığında, dalgalar yükseldiği ve her şeyin kaybolur gibi göründüğünde Tanrı çocuğu bunun her şeyin sonu olmadığını bilir. Şimdi bir karamsarlık olabilir ama daha sonra görkem olacaktır. 30. mezmur 5. ayette gözyaşlarınız belki bir gece akar ama sabahla sevinç doğar der. Yakup da burada onaylandığında Tanrı'nın kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır der. Çok acı çekmiş insanların Rab İsa Mesih ile daha yakın bir ilişkiye sahip olduklarını da fark ettim. Biri bunu şöyle ifade etmiştir. Acı, üzüntü ve kayıp olmadan Tanrı'ya açılan başka bir kapı yok mu? Mesih'in benzerliğini içime kazıyacak çarmıhtan başka bir yol yok mu? Celil'e dalgalarını sakinleştirdiği gibi içimi sakinleştirir bir ses. Alevlerin arasında seninle yürüsem dayanamaz mısın sıcağı der. Çarmıhı taşıdım, ağırlığını biliyorum. Sana uzattığım kaseden içtim. Gördüğüm yere gidemez misin? Güç vereceğim sana, güven bana. Gördüğünüz gibi acılar kişiyi Mesih'le yakın, sevecen bir ilişki noktasına getirecektir. Ve o kişinin yaşam tacını verecek olan Rab İsa'nın huzuruna çıkacağı günü dört gözle beklemesine bu vaat neden olur. Peki yaşam tacı nedir? Kutsal yazılarda inanlara ödül olarak verilen pek çok taştan söz edilir. Taç kurtuluş değildir ama bir ödülü temsil eder. Bireye ödül olarak verilen bir şeydir. Örneğin olimpiyat oyunlarına gidip altın madalya kazanan hiç kimsenin daha önce tanımadığı bir genç vardı. Aniden televizyonlarda, reklamlarda görünmeye başladı. Bir film antlaşmasına imza attığını bile duydum. Altın madalyayı kazandı, ödülünü aldı. İnanın dostum, Rab İsa'nın buradaki denemelere dayananlara vereceği bir ödülü var. Yakup denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır dediği budur. Deneme sizi ya Rab'be yaklaştırır ya da ondan uzaklaştırır. Pek çok inanlının yüreği acılaşmıştır. Dostum, göksel babanızın sizin karakterinizi geliştirmek ve Rab İsa Mesih'le yakın bir ilişkinizin olması için düşündüğü şeye dayanamazsanız, Mesih'in huzuruna çıktığınızda hiç de olmayan bir durumla karşılaşacaksınız. Evet, denemeler olacak ama sıkıntılara dayananlar için yaşam tacı da olacaktır. Kutsal yazılarda geçen taşlarla ilgili pek çok yer okudum ve bazı yorumcuların bu kadar bilgiyi nereden edindiklerini merak etmekten kendimi alamadım. Ama ben burada yaşam tacı ile ilgili olarak kendi basit yorumumu sizlere aktarmak istiyorum. Kutsal yazılarda kaybolanlar için çeşitli cezalar olduğunu görüyoruz. Kimi çok kamçılanacak, kimi de daha az kamçılanacaktır. Kaybolanlar için cezanın dereceleri var. Elçi Paulus ya da Martin Luther gibi birinin alacağı bir ödülü beklemiyorum. Onların alacağı gibi bir ödül almayı beklemiyorum. Beklemiyor olmama rağmen yine de bir şeyler umuyorum. Bununla pek ilgilenmiyorum. Yaşam tacının sizi başka şeylerden daha çok Rab İsa ile yakın bir ilişkiye sokacağını düşünüyorum. Vahiy kitabı Rab'in kendisinin olanlara adının üzerinde yazılı olan bir taş vereceğinden söz eder. Vahiy 2. bölüm 17. ayetti. Bununla her birimize yeni bir ad vereceğini düşünüyorum. Görkemde yazılı yeni bir ad diye eski bir ilahi vardır. Vahide sözü edilen yeni bir ad değil. Ama eğer Tanrı'nın çocuğuysanız görkemde yazılı olan sizin adınızdır. Vahideki yeni ad Tanrı'nın her birimize Mesih'le olan deneyimimize göre onun adının yazılı olduğu bir taş vereceği anlamına gelmektedir. O sizin için diğerinden daha özel bir anlama gelebilir. Bir başka deyişle Rab İsa bana olmadığımdan farklı bir şey ifade edebilir. Aynı şekilde o bana size olmadığımdan farklı bir şey ifade edebilir. Genç biriyken elime bir kutsal kitap geçti. 3 yılı aşkın bir şekilde okudum ve araştırdım. Sonunda bir karar vermem gerektiğini gördüm. Ya Rab'be evet diyecektim ya da günahlı hayatıma devam edecektim. Akşam üzeriydi, hafiften yağmur yağıyordu. Bir orman yolunda yürüyordum. O akşamı unutmayacağım. Büyük bir ağacın altında durdum. Rab İsa'ya karar vermek için onun yardımına ve gücüne ihtiyacım olduğunu söyledim ve o akşam o yağmurlu yolda İsa Mesih'i hayatıma çağırdım. O akşamın sonucu olarak İsa Mesih benim için, sizin için değil ama sadece benim için bir şey ifade ediyordu. Sizin de yaşamınızda benim hiç yaşamadığım çok özel ve değerli bir anınız mutlaka vardır. Taşa yazılı yeni adın Mesih'in özellikle size ne ifade ettiğini yansıtacağına inanıyorum. Benim yaşam tacının anlamı konusunda çıkardığım sonuç şudur. Sizin cennette başkasının sahip olamayacağı bir yaşama sahip olacağınızdır. Bu dünyada Tanrı için hiçbir şey yapmadan gelip geçen pek çok insan var. Çarmıhta Mesih'e dönen hırsız için şükrediyorum ama onun ödül olarak pek fazla bir şey alacağını da tahmin etmiyorum. Özellikle onu Elçi Paulus gibi birisiyle kıyasladığımda bu düşüncem güçleniyor. Bir gün Paulus'un yaşam tacını almasının nasıl bir şey olacağını kafanızda canlandırmaya çalışın. Elçi Paulus yaşam tacıyla çok ilgiliydi ve Yakup da bu konuyla ilgilenmektedir. Bir yaşam tacı olacak ama siz onu yaşam yarışını bitirene, iman yaşamını yaşayıncaya kadar alamayacaksınız. Burada Tanrı için yaşayabilirseniz dostum, onun bir gün size vereceği bir başka yaşam olacaktır. Dört gözle bekleyebileceğimiz bir şey var. Bu yaşamın denenmelerini düşündüğüm zaman aklıma tanıklık verebilen bir toplantıda bir gence en sevdiğiniz ayet hangisidir sorusuna verdiği yanıt gelir. Bu genç yerinden kalktı ve en sevdiğim ayet geldi ve geçti der. Vaiz ona şaşkınlıkla bakar ve herkes de hayret eder. Sonunda vaiz ona kardeşim geldi ve geçti derken ne demek istiyorsun diye sorar. Adam da sıkıntılarım olduğu zaman Rab'be gider ve Rab'be bunların gelip geçtiği için teşekkür ederim. Gelip kalmadı derim. Dostum bunun için siz de Tanrı'ya şükredin. Bunu daha iyi nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Sıkıntı kalmak için gelmiyor. Yakup aynı düşüncedeydi. Otun çiçeği düşer, görünüşünün güzelliği yok olur. Ayetini zenginleri uyarmak için kullanır. Bugün bu size güzel görünebilir. Dostum, yaşam güzel olabilir ama çiçek kuruyacaktır ve zenginliğiniz de sizi kurtarmayacaktır. Bir gün Mesih'in karşısına çıkacaksınız. Herkes onun karşısına çıkacaktır. İnanlı olmayanlar beyaz yargı kürsüsünde Tanrı'nın önüne çıkacaktır. Kilise denen inanlıların hepsi yaşam tacını alıp almayacaklarını görmek için önce Mesih'in kürsüsüne gideceklerdir. Sizi bilmiyorum ama ben o tacı, bu yaşamın sıkıntılarına göğüs germiş olup onu sevenlere sunacağı tacı almak istiyorum.
Tanrı kötülükle sınamaz. Yakup bölümüne baktığımız zaman bunu görmekteyiz. Denenme iki açıdan kullanılmaktadır. 1. bölüm 12. ayette gördüğümüz gibi sıkıntıda sınanma ve 13 ve 14. ayetlerdeki gibi kötülüğe ayartılma söz konusudur. Yakup şimdi kötülük yapmak için ayartılmaktan konuşmaya başlayacak. İnsanlar sık sık Rab hiçbir şey yapmadığı zaman bile Rab'bin kendilerini sınadığından söz eder. Tanrı kötülükte ayartılmaz ve kötülükle de ayartmaz. Yakup burada Tanrı'nın çocuklarının anlaması gereken önemli bir konuyu ele almaktadır. Çünkü yaşamımızda Tanrı'nın sorumlu olmadığı pek çok şey için sık sık Tanrı'yı suçlamaktayız. Yakup 1. bölüm 13. ayette. Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz der. Önceki ayetlerde Tanrı'nın bizzat kendi çocuklarını sınadığını gördük. Ama Yakup şimdi Tanrı'nın kimseyi kötülükle ve günahla sınamadığını açık bir şekilde ifade etmektedir. Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin. Daha liberal bir çeviriyle şöyle denebilir. Ayartılmakta olan kişi Tanrı beni ayartıyor dememelidir. Yakup artık denenmeden bahsetmiyor. Eylemden söz etmeye başlar. İnsanoğlunun doğal eğilimi kendi hataları, yetersizlikleri, beceriksizlikleri, zaafları ve pislikleri için hemen Tanrı'yı suçlama yolunu seçtiğini görüyoruz. Başlangıçtan insanın günaha düştüğünden bu böyle devam eder gider. Yaratılış 3. bölüm 12. ayetti. Adem, yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim diye yanıtladı. Böylece de sorumluluğu üstünden atmış oldu. Kadın da aynı şeyi yaparak Yaratılış 3. bölüm 13. ayetin devamında yılan beni aldattı dedi. Aslında üçü de sorumluydu. Sık sık şu soruları duyuyoruz. Tanrı neden selleri ve depremleri gönderiyor? ve bebeklerin ölmesine izin veriyor. Bugün insanlığın açgözlülüğünün, hırsının ve bencilliğinin sonucundan dolayı Tanrı'yı suçluyoruz. Sellerin ve depremlerin sorumlusu da bunlardır. İnsanlar nehir kenarına inşaat yapıyor ve nehir de doğal olarak taştığında buna sel deniliyor. Ve Tanrı bu durumda suçlanıyor. Oysa insanlar nehir kıyısına inşaat yapmanın daha hoş, ulaşımın daha kolay ya da işlerinin orada olduğundan dolayı bu tarzda eylemler içerisine girerler. Aslında açgözlülükleri ve hırsları onların tehlikeli yerlerde inşaat yapmalarına neden olmaktadır. Örneğin İstanbul'da yaşayacaksanız deprem riskini göze almanız gerekmektedir. Bundan kaçamazsınız. Geçen yaz Çanakkale yakınlarında bir kampta çadır kurdum ve bir akşam deprem oldu. Eşim çadırdan dışarı fırladı. Sismologlar Marmara bölgesinde büyük bir deprem olacağını öngörüyorlar ve buna rağmen insanlar yüksek binalar yapmaya ve buraya akın akın gelmeye devam ediyor. Bu yüksek binalardan beton parçaları düşerse ve sevdiklerimizden birini öldürürse bunun için Tanrı'yı suçlayamayız. Aslında ülkemiz deprem bölgesidir ama buna rağmen insanların kurallara uymayarak binalar yapmaları sonucunda nice acılar yaşadığımızı hatırlamalıyız. Tüm bunlara rağmen neden hala tedbir almıyoruz? Bunu bir türlü anlamıyorum. Daha birkaç yıl önce depremde binlerce insanımızı yitirdik. Tüm bunlarda Tanrı'yı suçlayamayız. Uzmanlar zaten insanlarımıza herhangi bir dönemde büyük bir depremin olabileceği konusunda uyarıyorlar. İnsanlar bugün felsefelerinde de Tanrı'yı suçlamaktadırlar. Örneğin panteizm yani doğa tanrıcılık her şeyin Tanrı olduğunu ama iyinin Tanrı'nın sağ eli ve kötünün de sol eli olduğunu söylüyorlar. Kadercilik her şeyin oluruna bırakılmasını söyler. Eğer bir Tanrı varsa bu evrenin işini 8 günde halledip gitti derler. Materyalizmin açıklaması da şöyledir. Aşırı istekler ve tutkular fiziksel organizmanın doğal sonuçlarını yaratır. Tanrı bu felsefeleri sözünde yanıtlıyor. Tanrı'da hiç kötülük yoktur. Onda iyilik, ışık ve doğruluk vardır. Yuhanna 1. mektubunda şöyle yazar. Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur. Tanrı ışıktır, onda hiç karanlık yoktur. Rab İsa şu ilginç açıklamada bulunur. Yuhanna 14. bölüm 30. ayet. Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Bu demektir ki İsa Mesih'te hiçbir kötülük ya da günah yok. Ama ne zaman şeytan etrafımda dolaşsa ben de bir şeyleri bulabilir. İzninizle bu noktada teolojik bir test sunayım size. İsa günah işleyemezdi. Biri çıkıp hemen o zaman neden sırandı diye soracaktır. Rabbimiz Matta'da şöyle der. Matta 4. bölüm 7. ayet. İsa iblise şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye de yazılmıştır. Tanrı günahtan kurtarmak ister ve insanı günah işlemesi için ayartmaz. Günahı asla bir sınama için kullanmaz ama göreceğimiz gibi ona izin verecektir. Rab İsa'da hiç günah yoktu çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur dedi. Denenmesinin nedeni onda hiçbir şeyin olmadığını kanıtlamak içindir. Bu dünyada 33 yıl yaşadıktan sonra iblis insan benliğine her yönden hitap eden bir ayartılmayla geldi. Rab İsa düşmedi ve bu denenmede onun düşmeyeceğini göstermek için verilmişti. Düşseydi o andan itibaren sizin ve benim kurtuluşumuzun kuşku içinde olması gerekirdi. Onun denenmesi onun günah işlemeyeceğini kanıtlamak içindir. Buna bir örnek daha vereyim. Doğup büyüdüğüm bölgeden büyük bir nehir geçerdi. Yazları o nehirde yeterli su olmazdı ama kış aylarında yağmur yağmaya başladığında üzerinde bir savaş gemisi bile yüzebilirdi. Bir gün sel o nehir üstünde olan büyük bir tahta köprüyü ve tren yolunu yok etti. Yerine demir bir köprü yaptılar ve inşaat işi tamamlanınca iki lokomotif getirdiler ve köprünün üzerine çıkardılar. O küçük kasabada yaşayan herkes bir şeyler olduğunu biliyordu. Olup biteni görmek için hepimiz oraya koştuk. Oraya vardığımızda cesur bir vatandaş mühendisi ne yapıyorsunuz diye sordu. Mühendis de işte bir köprü yaptık ve şimdi onu deniyoruz dedi. Adam da neden düşeceğini mi düşünüyorsunuz diye sordu. Mühendis de derin bir nefes aldıktan sonra tabii ki düşmeyecek. Biz düşmeyeceğini kanıtlıyoruz dedi. Aynı nedenle sizin ve benim günah işlemeyecek bir kurtarıcıya sahip olduğumuzun kanıtlanması için İsa Mesih denenmiştir. Tanrı günahla ayartılmaz ve Tanrı sizi asla günahla da ayartmaz. Ne var ki Tanrı günahla ayartılmamıza izin verdi diyor. 2. Samuel'de şu sözleri okuyoruz. 2. Samuel 24. bölüm 1. ayet. Rab İsrail halkına yine öfkelendi. Davut'u onlara karşı kışkırtarak git İsrail ve Yahuda halkını say dedi. Açıkçası bu günah niteliğindedir. O zaman Tanrı Davut'u kötülükle mi ayartmıştır? Dostum kutsal kitabı anlamanız için daima olayın tamamını bilmeniz gerekir. 2. Samuel'de kaydedilen olaylar insanın görüş açısını yansıtmaktadır. İnsanın görüş açısından bakıldığında Tanrı sanki İsrail'e öfkelenmiş ve Davut'a da bunu yaptırmış gibi görünebilir. Ancak 1. tarihlerde bunun Tanrı'nın gözüyle şöyle görüldüğünü okuyoruz. 1. tarihler 21. bölüm 1. ayet. Şeytan İsraillere karşı çıkıp İsrail'de sayım yapması için Davut'u kışkırttı. Günah işlemesi için Davut'u kim kışkırtmıştır bu durumda? Tanrı değil, şeytan. Tanrı sadece şeytana bunu yapmasına izin verdi. Çünkü İsrail'e ve işledikleri günaha öfkelendi. Tanrı insana asla kötülükle ayartmaz. Kötülüğe olan eğilimimizden kim sorumludur? Günah işlememize neden olan nedir? Kimi işte bunun yanıtının şeytan olduğunu gösterdin diyecektir. Bakalım Yakup 14. ayette ne diyor? Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Burada bedenin günahlarından bahsedilmektedir. Kötülük yapmaya yöneldiğinizde bundan kim sorumlu olacaktır? Kötü ayartılmaya teslim olduğunuzda bunun sorumlusu kimdir? Bundan Tanrı sorumlu değildir. Bundan sorumlu olan iblis de değildir. Sorumlu olan sizsiniz. Adamın biri Toroslarda kaybolur. Çünkü yolunu kaybeder ve hiçbir işarette bulamaz. Küçük bir kasabaya gelir ve orada oynayan küçük çocukları görerek onlardan birine ben neredeyim diye sorar. Küçük çocuklar bir an ona öyle baka kalır. Sonunda da nerede olduğunu söylerler. Dostum, bunu yapmam için beni kim ayarttı diye sorduğunuzda Tanrı size buyurun bakalım buradasınız ve bu noktaya siz geldiniz der. Herkes kendi tutkusunun ayartılmasına uğramaktadır. Her birimizin nasıl farklı bir parmak izi varsa her birimizin ayrı bir ahlaki doğası vardır. Kendimize özgü tuhaflıklarımız var. Hepimizde farklı olan küçük bir şey var. Bir adam diğeriyle konuşuyordu ve biliyorsunuz herkesin acayip bir tarafı var dedi. Diğeri de sizinle aynı fikirdeyim dedi. Benim acayip bir tarafım olduğunu zannetmiyorum. Şimdi izninizle size bir soru sorayım. Çayınızı sağ elinizle mi yoksa sol elinizle mi karıştırırsınız? İlki sağ elimle karıştırırım diye karşılık verdi. İkincisi işte bu sizin acayip tarafınız. Çoğu kişi çayını kaşıkla karıştırır diye yanıt verdi. Size hepimizin acayip bir tarafının olduğunu söyleyebilirim. Biri içme konusunda ayartılabilir. Diğeri çok yeme konusunda ayartılırken bir başkası da cinsellik yönünden ayartılabilir. Sorun daima bireyin içerisindedir. Dışımızda hiçbir şey bize günah işletemez. Buradaki sıkıntı bizim içimizde sahip olduğumuz eski doğamızdır. Bir akşam kilerde oynayan küçük bir çocuğun öyküsünü hatırladım. Bisküvi kutusunu indirmişti. Annesi ona seslenip kilerde ne yapıyorsun diye sordu. O da ayartılmayla savaşıyorum diye karşılık verdi. Ayartılmayla savaşmak için yanlış yerdeydim. Bugün pek çok yetişkin de aynı yerdedir. İçimizdeki pek çok şey kötü değildir ama onları kullanma şeklimiz yanlıştır. Yiyecek iyidir ama obur biri olabilirsiniz. Alkol de genelde ilaç olarak kullanılabilir ama kötüye kullanırsanız alkolik olabilirsiniz. Evlilik içinde yaşandığı takdirde seks iyidir ancak evlilik dışında yaşandığında bundan farklı şekillerde zarar görebilirsiniz. Toplumumuzda cinsel ilişkiden geçen hastalıkların olduğunu biliyoruz çünkü günümüzde yeni bir ahlak anlayışımız var. Pek çok psikolog suç kompleksimizden kurtulmamız için bize yardım etmeye çalışıyor. Bir üniversitede çalışan bir psikolog bana bir keresinde suç kompleksini öğretişlerinizle daha çok vurgulamanız gerekir. Suç kompleksi sağ kolunuz kadar sizin bir parçanızdır, ondan kurtulamazsınız dedi. Ne var ki tanrısız bir psikolog suç kompleksini yanlış şekilde ortadan kaldırmaya teşebbüs edebilir. Örneğin bir keresinde bir imanlı hanım beni arayıp başıma çok korkunç bir şey geldi. Bazı sıkıntılarımdan dolayı zorluk çekmekte ve neredeyse sinir krizi geçirmek üzereydim. Bir tanıdığımın önerdiği bir psikoloğa gittim. İmanlı olduğumu duyunca yapacağınız şey hemen bir bara gitmek ve gördüğünüz ilk adamla çıkmak olacak. O zaman suç kompleksinizden kurtulacaksınız dedi. Bu kadın bana bunları anlattı. Bunun korkunç bir deneyim olduğu konusunda bu hanımla hemfikirim. Nasıl bir geçmişiniz var? Anneniz sizi sevdi mi? Onun rahmindeyken alışılmadık bir şey oldu mu diyen psikologlar da var. Annem bana hamileyken yağmur fırtınasına yakalanmış derseniz psikolog da size işte bu nedenle zor birisiniz der. Psikolog hastasının sorunlarından dolayı anneyi suçlamaktadır. Dostum, başkalarını suçladığınız sorunlarınızın pek çoğunu Tanrı'nın sağında oturmakta olan diri Rab İsa'ya giderek ben bir günahkarım, suçluyum derseniz çözebilirsiniz diyor kutsal kitap. O zaman sizin için suç kompleksinizi ortadan İsa kaldıracaktır. İsa Mesih bunu yapabilecek güç ve yetkiye sahiptir. Süleyman'ın özdeyişleri şöyle der. 23. bölüm 7. ayette. Ama yüreği senden yana değildir. Günaha olan eğilime içeriden gelen bir karşılık olmalıdır. Yakup, arzularınızla sürüklenip durdurulamaz bir arzu ve kontrol edilemez bir özlemle yani şehvetle günaha düştüğümüzü söyler. Rab İsa Yuhanna 12. bölüm 32. ayette. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim demiştir. ama kışkırtıcı beni çekemeyecekler. Dostum, o sizi zorlamayacaktır. Hoşea peygamber bize onun bizi kendisine çekmek için sadece sevgiyi kullanacağını söylemektedir. Sizin sevgisi ve kayrasıyla kazanmak ister. Açıkçası günümüzde kötülük oldukça çekicidir. Son derecede hoş. Musa peygamberin önce günahın zevkine takıldığını biliyoruz. İnsan baştan çıkartılabilir, oltaya takılabilir. Teslim olursa çok geçmeden alkolik ya da uyuşturucu bağımlısı olabilir. Yakup 1. bölüm 15. ayette. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir der. Bir başka deyişle arzu gebe kalınca günahı doğuracaktır ve o da zamanı gelince ölümü doğuracaktır. Yakup burada ilginç bir sözcük kullanmaktadır. Arzu gebe kalır. Gebe kalma iki şeyin birleşmesinden olmaktadır. Eski benliğimizin arzusu karşılaştığımız dışsal ayartılmayla birleşir ve böylece günah meydana gelir. Rab İsa kardeşinize öfkelenirseniz cinayetten suçlu olursunuz demiştir. Çünkü cinayet önce yürekten başlar ve sonra da eylemle sona erer. Ve yine Rab İsa bir kadına şehvetle bakarsanız yüreğinizde o kadınla zina etmiş olursunuz dedi. Zina önce yüreğinizde başlar. İsa günahın daima başladığı yer yürektir. İşte günahın sürekli başladığı yer yürektir. Bu noktada sorulabilecek en doğal soru şudur. Ayartılmak günah mı? Elbette günah değildir. Bunun kesin yanıtı hayırdır. Gebe kalınca diyor. Yürekteki düşünce eyleme geçince ayartılmak günah olacaktır. Martin Luther bunu şu şekilde ifade ediyor. Kuşların başınızın üzerinde uçmasına engel olamazsınız ama onların başınıza yuva yapmasını önleyebilirsiniz. Günah içsel ve dışsal eylemin birleşmesidir. Ayartılmanın ya da denenmenin bizzat kendisi günah değildir. Hepimizin kötü bir benliği var. Bu konuda kendimizi kandırmaya çalışmanın bir yararı olmaz. Hepimiz kötülük yapmak için ayartılıyoruz. Herkesin bedende bir zayıflığı ya da zaafı var. Biri olurken diğeri dedikoducu olabilir. Her iki günah da kesinlikle bedenseldir. Her ikisi de içten gelir. Yalnızca Rab İsa şunu diyebilirdi. Yuhanna 14. bölüm 30. ayet. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Bunun ardından da tutku gebe kalır ve günahı oluşturur. Ölü doğum olamaz. Arzu ya da şehvet bir şey doğuracaktır. Yürekteki o kötü düşünce dışsal ayartılmayla birleştiğinde bir doğum olacaktır. Buna eylemin doğumu diyebiliriz. Günahın doğumu. Çoğu durumda günümüzdeki günahı mantıklı kılmaktayız. Kötü huylarımızı mantığa göre açıklamaya çalışıyoruz. Dedikodularımızı farklı bir şekilde savunuruz. Pek çok kibar ve mantıklı açıklama getirmeye çalışırız günaha. Ve hatta büyük ahlaksızlıkları bile mantıklı kılmaya çalışırız. Ama kutsal kitap bunların hepsine günah demektedir. Günahın olgunlaşması ise ölümü doğuracaktır. Kutsal yazılarda 3 çeşit ölümden söz edilir. Birincisi fiziksel ölümdür. Bu herkesin başına gelir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. İkincisi ruhsal ölümdür ki bu da kaybolan adamın durumunu anlatır. Başka deyişle Rab İsa Mesih'ten uzak olan kişinin durumu burada söz konusu edilir. İsa Mesih'e iman etmeyen ruhsal ölümü de tadacaktır. Efesler 2. bölüm 2. ayette. Sizler bir zamanda içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz der. Son olarak iman etmeden ölen kişinin uğrayacağı 3. bir ölümden bahsedilir. Ölümün başlıca anlamı bir durumdan mahrum ya da ayrı, uzakta olmak demektir. Başka deyişle ölüm yaşamdan ayrı düşmek, yaşamdan yoksun kalmak anlamına gelir. Öyleyse bir imanlının yaşamında günah faaliyete geçtiği zaman onun Tanrı ile olan beraberliği bozulur ve ilişkisi kopar. Günah daima ayrılığı getirir ve mahveder. 1. Yuhanna 1. bölüm 6. ayette şunları okuyoruz. Onunla paylaştığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Günaha hayatınızda devamlı olarak yer verirseniz onunla paylaştığınız olamaz. Sanırım bugün de zina büyük bir günah olarak kabul ediliyor. Her bireyin karşılaştığı bir şey var. Bu yeni bir durum değil. Toplumumuzda cinselliğin vurgulanışı ve giyim tarzından ötürü Batı dünyasındaki tarihinde zina herhalde daha önce bu kadar yüksek bir oranda işlenmemiştir. Zina ve onun yanında alkol kullanımının serbest oluşu geçmişin büyük uluslarını yıkmıştır. Şarap, kadın ve müzik dünyanın büyük uluslarını alaşağı etmiştir. Bunu tarihten görüyoruz. Roma dışarıdan gelenlerce fethedilmedi. İçeriden düştü çünkü günahla düşüp kalkmaktaydı. Bir gün bana gelen yakışıklı bir genç adamın çok güzel bir kıza aşık oldum. Onun benim olmasını istiyorum deyişini anımsarım. Ben de ona evlenme teklif ettin mi diye sordum. Tam değil dedi. O kadın evli. Ben de bu fikirden hemen vazgeçmelisin dedim. Genç adam ama ben size onun boşanmasının ve sonra evlenmemizin yanlış olup olmadığını sormak istiyorum diye devam ettim. Kesinlikle yanlış olur. ayartılmışsınız hem de çok ayartılmışsınız ama Tanrı'nın çocuğu olarak böyle bir günahın cezasını çekmekten kurtulamazsınız dedim. Bu tarzdaki durumları deneyim etmiş, benim tanıdığım bazı çiftlerden ona örnek verdim. Hiçbiri de mutlu değildi. Günümüzde insanların günahlarının cezasından kurtulabileceklerini sanmaları trajik bir durumdur. Arzu, yani şehvet gebe kalınca günahı doğurur. Arzunun dünyaya getirebileceği bebek günahtır ve günah da ölümü doğurur. Günah Tanrı ile olan paydaşlığa ayrılık getirmektedir. Tanrı'nın çocuğuysanız o sizi kendinizi yargılamadığınız takdirde yargılayacaktır. O genç adamın içine koymaya çalıştığım Tanrı korkusundan sonra ofisimden ayrıldı. Gerçekten iyi bir Hristiyandı ve ayrılmakta olduğu da kesindi. Birkaç hafta sonra tekrar geldi ve kararımızı verdik dedi. Ben onların kesinlikle yanlış kararı vermiş olduklarından emin olup korkuyla sordum. Bu yaşamda bir araya gelemeyeceğimizi görüyoruz. Bunun olması söz konusu bile değil. Sadece Tanrı'dan bizi bir gün cennette bir araya getirmesini istiyorum diye devam etti. Büyük bir şirkette çalışıyordu ve başka bir yere transferini istediğini de ekledi. Daha bir ay geçmeden bir sabah kilisedeki tapınmadan sonra veda etmek için gelip elimi sıktı. Evet, ayartılma. Günümüzde ne kadar fazla ayartılma var. Pek çok inanlı iblis beni ayartıyor diyor. Dostum, ayartılma sizin kötü benliğinizin arzusuyla birleşmeden gebe kalamaz. Önemli olan o birleşme olduğunda günahın doğması ve kaçınılmaz olarak da ölümün gelmesidir. Eğer siz bir Tanrı çocuğu iseniz bu durum Tanrı ile olan paydaşlığınızı hemen bozar. Sırası gelmişken söylemek istiyorum, buna da ölüm denir.